Ayrım 76.
Hangi partidendi? İnsanlık Partisi'nden. İnsanlık içinde Fransa'yı seçiyordu. Millet içinde halkı seçiyordu. Halk içinde kadını seçiyordu. Acıma duygusu özellikle o yana gidiyordu. Şimdi bir fikri bir olaya, bir şairi bir kahramana tercih ediyordu. Marengo zaferi gibi bir olay yerine Hazreti Eyüp'ün kitabına değer veriyordu. Sonra da düşünmeyle biten bir günün akşamında caddelerden geçerek dönerken ağaçların dalları arasından sonsuz uzayı, adsız ışıkları, boşluğu, karanlığı, esrarı görünce sadece insanla ilgili olan her şey ona pek küçük görünüyordu. Hayatın insan felsefesinin gerçeğine erdiğini sanıyordu. Belki de ona ulaşmıştı, kim bilir. Artık gökyüzünden başka hiçbir şeye bakmaz olmuştu. Gökyüzü de gerçeğin bulunduğu kuyunun derinliklerinden görebildiği tek şeydir. Ne var ki bu onun gelecek için planlar çizmesine, tedbirler almasına, tasarılar, tasavvurlar yapmasına engel olmuyordu. Bu hayal halindeyken Marius'un içine bakan bir göz bu ruhun tertemizliği karşısında kamaşırdı. Gerçekten de etten yapılan gözlerimize başkasının vicdanının içini görebilmek imkanı verilseydi, bir insanı düşündüğünden çok hayal ettiğiyle daha yanılmaz bir şekilde değerlendirebilirdik. Düşüncede irade vardır, hayalde yoktur. Kendiliğinden hasıl olan hayal, dev gibilikte, ülküde bile bizim fikrimizin yüzünü takınır, onu korur. Bilinçsiz, ölçüsüz isteklerimiz kadar hiçbir şey kaderin ihtişamlarına doğru ruhumuzun ta derinliklerinden içten olarak çıkamaz. Her insanın yaratılışı, katışık, mantıklı, düzenli fikirlerden çok bu isteklerde görülebilir. Hayallerimiz bize en çok benzeyen şeylerdir. Herkes bilinmezi, imkansızı kendi yaratılışına göre hayal eder. 1831 yılının ortalarına doğru Marius'un hizmetini gören yaşlı kadın, komşuları, yoksul Jondrette ailesinin kapı dışarı edileceğini ona anlattı. Marius hemen hemen bütün günlerini dışarıda geçirdiği için komşuları olup olmadığının farkında bile değildi. Niçin kovuyorlarmış diye sordu. Kiralarını veremedikleri için. İki taksit borçları var. Kaç para tutuyor borçları? 20 frank. Marius'un bir çekmecede yedek olarak sakladığı 30 frangı vardı. Yaşlı kadına al dedi. İşte 25 frank. Bu fakir insanların borcunu öde, 5 frankı da kendilerine ver. Yalnız benim gönderdiğimi söyleme. 6. Marius'un yerini alacak biri. Tesadüfe bakın ki Teodül'ün teğmen olduğu alay gelip Paris'te garnizon kurdu. Bu Melgi Norman için ikinci bir düşünme vesilesi oldu. İlk defasında Marius'u Teodül'e gözetletmeyi düşünmüştü. Sonra Marius'un yerine Teodül'ü geçirmek için gizlice bir düzen hazırladı. Her ne olursa olsun, hele büyük baba evde gençten bir kimseye ihtiyaç duyacak olursa, şafak ışıkları bazen harabelere hoş gelir, başka bir Marius bulmak gerekti. Tamam diye düşündü. Kitaplarda gördüğüm basit bir dizgi hatası bu. Marius değil, Teodül olacak. Bir kardeş torunu toruna yakındır. Avukatın yokluğunda mızraklı süvari benimsenir. Bay G. Norman bir sabah gündelik gazeteye benzer bir şey okuyordu. Kızı içeri girdi, tatlı bir sesle konuştu. Çünkü söz konusu olan onun gözdesiydi. Baba, bu sabah Teodül gelip size saygılarını sunacak. Kim bu Teodül? Kardeşinizin torunu. Büyük baba ya dedi, sonra gene okumasına koyuldu. Ona göre rastgele bir Teodül olan yeğenini bir daha düşünmedi. Az sonra da fena halde öfkelenmekte gecikmedi. Okurken bu durum hemen daima başına geliyordu. Elinde tuttuğu kağıt, söylemeye lüzum yok, elbette kralcı bir gazeteydi. Pek can sıkıcı bir haber veriyor. Ertesi gün için o zamanın Paris'inde her gün rastlanan küçük olaylardan birinin daha olacağını bildiriyordu. Hukuk ve tıbbi öğrencileri öğle vakti Pantheon meydanında toplanacaklarmış, tartışmak için. Günün meselelerinden biri söz konusuydu. Muhafız alayının topları tartışılıyordu. Savunma Bakanı ile şehir meclisi arasında Louvre Sarayı bahçesine dizilen toplar hakkında anlaşmazlık vardı. Öğrenciler bu konu üzerinde tartışacaklardı. Bay Ginorman'ı heyecanlandırmak için bu yeter de artardı bile. Marius aklına geldi çünkü Marius da öğrenciydi. Ötekiler gibi o da öğle vakti Pantheon meydanındaki tartışmaya gidecekti. Bu üzücü düşünceye dalmıştı ki Theodule içeri girdi. Büyük bir ustalıkla sivil giyinmişti. Mel Ginorman onu sessizce içeri almıştı. Mızraklı süvari şöyle düşünmüştü. İhtiyar papaz her şeyi kaydı hayat şartıyla faize yatırmadı ya, bu da arada sırada sivil kılığına girmeye değer doğrusu. Mel Ginorman yüksek sesle babasına, yeğeniniz Theodule dedi. Sonra Teğmen'e dönerek, her şeyi tasdik et diye fısıldadı, odadan çekildi. Bu kadar saygıdeğer kişilerle bulunmaya pek alışık olmayan Teğmen, çekingenlikle dili dolaşarak, günaydın amcacım dedi. Elinde olmadan dalgınlıkla askerce selam taslağının sivil selamla tamamlanmasından meydana gelen karışık bir selam verdi. Dede, ha sizdiniz demek, iyi iyi oturun dedi. Bunu söyledikten sonra da mızraklı süvariyi unuttu gitti. Theodule oturdu, Bay Ginorman ayağa kalktı. Elleri ceplerinde yüksek sesle konuşarak öfkeli yaşlı parmaklarıyla yelek cebindeki iki saati kurcalayarak bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Kendini bilmezler yığını. Pantheon meydanında toplanacaklarmış. Bakın hele. Daha dün emzik emen haylazlar. Burunlarını sıksan süt fışkıracak. İşte bu bacaksızlar yarın öğle üzeri tartışacaklarmış. Nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Uçuruma gidildiği meydanda. Descamisados'lar bizi işte buraya sürüklediler. Şehir topçusuymuş. Şehir topçusu hakkında tartışma. Muhafız alayı patlangaçları için gidip açık havada saçma sapan söylenmek. Hem de orada kiminle buluşacaklar. Bakın bakalım cumhuriyetçilik nerelere kadar götürüyor insanı. Nesine isterseniz bahse girerim. Bir meteliğe karşılık 1 milyona bahse girerim ki orada hapishane kaçkınları, serbest bırakılan forsalar bulunacak. Cumhuriyetçiler ve kürek mahkumları. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Carnot nereye gideyim hayın diye sorardı. Fouché de istediğin yere sersem derdi. İşte cumhuriyetçiler böyledir. Theodule doğrudur dedi. Bay Ginorman başını yarı çevirdi. Theodule'ü gördü. Sözüne devam etti. Şu pespayenin gizli derneklere girmek alçaklığında bulunması aklıma geliyor da. Evimden niçin ayrıldın? Gidip cumhuriyetçi olmak için. Psst. Bir kere halk istemiyor senin cumhuriyetini. İstemiyor, onun aklı var. Başımızda her zaman bir kral olduğunu, daima da olacağını biliyor. Biliyor ki halk eninde sonunda sadece halktır. Senin cumhuriyetinle eğleniyor, alay ediyor, anlıyor musun? Mankafa. Ne iğrenç değil mi bu heves? Düşesin babaya aşık olmak, giyotine göz süzmek, şarkılar söylemek, 93'ün balkonu altında gitar çalmak. İnsanın bütün bu delikanlıların üzerine tüküreceği geliyor. Öylesine aptal şeyler ki. Hepsi aynı kafadalar. Bir tanesi bile bundan kendini kurtaramıyor. Çıldırmak için sokaktaki havayı teneffüs etmek yeter. 19. yüzyıl zehirdir. Önüne gelen serseri bir keçi sakalı uzatıyor. Kendini gerçekten de bir acayip sanıyor. Evin yaşlılarını ortada bırakıp çekilip gidiyor. Bu cumhuriyetçiliktir, romantikliktir. Romantikmiş, bu da ne demek? Bunun ne demek olduğunu bana anlatın ne olur. Akla gelen her türlü delilik. Bir yıl önce Hernani'yi seyretmeye gidiyordu. Dipnot, Victor Hugo'nun bir tiyatro eseri. Pek çok tartışmaya yol açmış, romantizmin başlangıcı sayılmıştır. Hernani'ymiş, sorarım size. Doğru dürüst Fransızca bile yazılmamış bir takım zıt düşünceler, iğrenç şeyler. Sonra da Louvre'un bahçesinde toplar var. Bu devrin eşkıyalıkları işte bu dereceyi buldu. Theodule, hakkınız var amcacım dedi. Bay Ginorman devam etti. Müzenin bahçesinde toplar. Ne işe yarayacak bunlar? Top benden ne istiyorsun? Belvedere'deki Apollon'u mu topa tutmak istiyorsunuz? Fişek kovanlarının meclisinin Venüs'ü ile ne ilgisi var? Ah şimdiki devrin gençleri hepsi Külhan Bey. Ne beş para etmez şey Benjamin Constant'lar onların. İçlerinde alçak olmayanlar da salak. Çirkin olmak için ellerinden her geleni yapıyorlar. Kötü giyiniyorlar. Kadınlardan korkuyorlar. Fırsatların çevresinde dilenir gibi bir halleri var ki hanlardaki hizmetçi kızları kahkahalarla güldürür. Şerefim üzerine yemin ederim ki onları görenler aşktan utanan zavallılar sanır. Hepsi biçimsiz, üstelik bir de alık. Tiersele'nin, Potiye'nin tekerlemelerini tekrarlayıp duruyorlar. Çuval gibi elbiseler, at uşağı yelekleri, kaba dokumadan gömlekler, abadan pantolonlar, kalın deriden çizmeler giyiyorlar, konuşmaları da kıyafetlerine uygun. Kaba dilleriyle onların çarıklarına taban geçirilebilir. Bütün bu değersiz çocuk sürüsü size siyasi kanaatlerinden söz edecek. Sistemler icat ediyorlar, toplumu yeniden kuruyorlar, monarşiyi yıkıyorlar, bütün kanunları yere seriyorlar, tavan arasını bodrumun yerine koyuyorlar, kapıcımı da kralın yerine getiriyorlar, Avrupa'yı baştan aşağı alt üst ediyorlar, dünyayı yeniden kuruyorlar, idam arabasına binen çamaşırcı kadınların bacaklarına sinsice bakmak fırsatını buluyorlar. Ah Marius, ah seni haylaz çapkın seni, gidip meydanlarda bağırıp çağırmak. Konuşmak, tartışmak, tedbirler almak, bunlara tedbir diyorlar ulu tanrım. Düzensizlik küçülüyor, budalalık haline geliyor. Ben her cümerç nedir gördüm, karışıklık nedir gördüm. Öğrencilerin muhafız alayı üzerine tartışması kızılderililerde bile görülmez. Koca kafaları tüylerle kaplı, raket topu gibi süslü, pençelerinde topuzlarla çırılçıplak dolaşan vahşiler bu üniversitelilerden daha az yabanidirler. 5 para etmez oğlanlar, akıllılık taslayacaklar, amir rolü oynayacaklar. Hele bak sen, tartışacaklar, akıl idmanı yapacaklar. Dünyanın sonu bu. Gerçekten de sefil, çamur kürenin sonudur bu. Son bir hıçkırık isterdi. İşte Fransa'dan geliyor bu son hıçkırık. Tartışın aslanlarım. Bunlar Odeon'un temelleri altına gidip gazeteleri okudukları sürece bu işler olacak. Bu onlara hem bir meteliğe hem de sağduyularına, akıllarına, kalplerine, ruhlarına, düşüncelerine mal oluyor. Oradan çıktıktan sonra evlerinden de defolup gidiyorlar. Bütün gazeteler cüzzam gibidir. Hatta beyaz bayrak bile. Aslında Martinville cumhuriyetçiydi. E vallahi dedeni kederlendirmekle övünebilirsin sen. Theodule elbette dedi. Sonra Bay Ginorman'ın soluk almasından yararlanarak bilgiç bir tavır takındı. Monitörden başka gazete, askeri yıllıktan başka kitap olmamalı. Bay Ginorman sözüne devam etti. Bu onların CIA'sine benziyor. Sonunda senatör olan bir kral katili. Çünkü daima hepsi böyle sonuçlanırlar. Halk ağzı senli benli konuşmalarla suratları yarılır, sonunda kendilerine kont cenapları dedirtirler. Bacak kadar bir kont, 4 Eylül katilleri. Filozof CIS. Kendi kendime şu hakkı teslim etmeliyim ki, ben bu filozofların felsefelerine hiçbir zaman Tivoli soytarısının gözlüğü kadar önem vermedim. Bir gün Malakya rıhtımından sırtlarında arılar işlenmiş kadife paltolarla, dipnot, Napolyon'un alametlerinden, başlarında 4. Henrivari şapkalarla senatörlerin geçtiğini gördüm. Pek iğrençtiler. Kaplanın sarayına mensup maymunlar sanırdınız. Yurttaşlar, ilerlemenizin bir delilik olduğunu, insanlık davanızın bir hayal olduğunu, devriminizin bir suç olduğunu, cumhuriyetinizin bir canavar olduğunu, gene bakire Fransa'nızın genel evden çıktığını söylüyorum size. Kim olursanız olun, ister gazeteci, ister iktisatçı, ister hukukçu, ister özgürlük, eşitlik, kardeşlik konusunda giyotinin bıçağından daha çok bilgili olun, hepinize söylüyorum bunu. Adamcağızlarım, bunu size bildiriyorum. Teğmen, vallahi diye bağırdı, işte pek doğru bir söz. Bay Ginorman başladığı bir el hareketini yarıda bıraktı, döndü, mızraklı süvari Theodule'ün iki gözünün arasına dikkatle baktı. Siz bir ahmaksınız dedi. 6. Kitap. İki Yıldızın Birleşmesi. 1. Lakap. Soyadlarının meydana gelişi. Marius o sırada orta boylu, gür simsiyah saçlı, geniş, zeki alınlı, burun delikleri açık, ihtiraslı, samimi, sakin halli, bütün yüzünde de gururlu, düşünceli, masum bir hal bulunan yakışıklı bir delikanlıydı. Bütün çizgileri keskinliğini kaybetmeden yuvarlak olan yüzünde, Fransız fizyonomisine Alsace-Lorraine'den geçen o cermen tatlılığı vardı. Romalılar arasında cermenleri hemen tanınır hale getiren, aslanla kartalı ayırt ettiren sivrilikler onda hiç yoktu. Hayatın bir çağı vardır ki düşünen adamların kafa yapısı hemen hemen aynı ölçüde derinlikle saflıktan meydana gelir. O da hayatın bu çağındaydı. Önemli bir durumla karşılaşınca aptalca davranmak için gerekli her şey onda da vardı. Bir adım daha atarsa yüceliğe erişebilirdi. Davranışları ihtiyatlı, soğuk, terbiyeliydi, pek girgin değildi. Zaman zaman bu lekesiz alınla bu şehvetli gülüş garip bir çelişme meydana getiriyordu. Küçük gözleri, büyük bakışları vardı. Sefaletinin en koyu devresinde bile yoldan geçerken kızların kendisine baktıklarını fark ediyordu. İçi kan ağlayarak kaçıyor ya da saklanıyordu. Kızların kendisine eski elbiselerinden dolayı baktıklarını, alay edip gülüştüklerini sanıyordu. Meselenin aslı şuydu ki kendisine güzelliği için bakıyorlar, onu rüyalarında yaşatıyorlardı. Kendisiyle yolda rastladığı güzel hanımlar arasındaki bu sessiz anlaşmazlık onu vahşileştirmişti. Hepsinden kaçtığı için hiçbirini seçemiyordu elbette. Courfeyrac'ın dediği gibi böylece uzun bir süre aptalca yaşadı. Gene Courfeyrac ona saygıdeğer olmaya heveslenme diyordu. Artık senli benli olmuşlardı. Bu yol genç dostluklara inen bayırdır. Sana bir öğüdüm var dostum. O kadar çok kitap okuyacağına, biraz da kucağına düşmeye can atan kadınlara bak. Ey Marius, o namussuzların iyi tarafları vardır. Kaçarak, kızarak aptallaşacaksın. Courfeyrac'ın ona rastlayınca günaydın Raip Efendi dediği de oluyordu. Courfeyrac kendisiyle bu biçim konuştuktan sonra tam bir hafta Marius her zamankinden çok genç, yaşlı, bütün kadınlardan kaçındığı gibi Courfeyrac'tan da uzaklaşıyordu. Bununla birlikte o sonsuz kainatta Marius'un kaçınmadığı, önem verip ilgilenmediği iki kadın vardı. Gerçekten de onların kadın oldukları kendisine söylense pek şaşırırdı. Biri odasını süpüren Courfeyrac'a hizmetçisinin sakalını görünce Marius kendi sakalını kullanmıyor dedirten sakallı yaşlı kadındı. Öteki de bir küçük kızdı. Onu sık sık görüyordu ama hiç bakmıyordu. Bir yılı aşkın bir zamandan beri Marius, Lüksemburg Parkı'nın ıssız bir yolunda, fidanlık parmaklığı boyunca uzanan yolda bir erkekle pek genç bir kızın yolun en tenha ucunda West Sokağı yönünde aynı sırada hemen hep yan yana oturduklarını görmüştü. Gözleri kendi içlerine çevrili kimselerin gezintilerine katılan tesadüfün Marius'u bu yola soktuğu her seferinde, bu da hemen her gündü, bu çifti orada buluyordu. Erkek 60 yaşlarında kadardı, üzgün, ağırbaşlı bir görünüşü vardı. Bütün kişiliğinde işten ayrılan savaş adamlarının hem çok güçlü hem yorgun havası seziliyordu. Yakasında bir nişanı olsa Marius işte eski bir subay diyebilecekti. İyi bir adama benziyordu ama yanına kimseyi yaklaştırmaz bir hali vardı. Bakışlarını hiç kimsenin bakışlarıyla karşılaştırmazdı. Mavi bir pantolonu, mavi redingotu, geniş kenarlı bir şapkası vardı. Bunlar hep yepyeni gibiydi. Siyah bir boyun bağı, babayani bir gömleği, yani parıl parıl beyaz ama kaba dokuma kumaştan gömleği vardı. Bir gün yanından geçen bir sokak kızı, işte tertemiz bir dul adam dedi. Bembeyaz saçları vardı. Yanındaki kız benimsemiş göründükleri sıraya onunla birlikte gelip ilk defa oturduğunda 13-14 yaşlarındaydı. Çirkin görünecek kadar zayıf, utangaç, beceriksiz, gösterişsiz bir kızdı. Belki ileride çok güzel olacak gözleri vardı. Yalnız bu gözler hoşa gitmeyen bir güvenle hep yukarıya doğru bakıyordu. Sırtında hem yaşlı hem de çocuksu manastır öğrencilerinin o kıyafeti vardı. Kalın siyah merinos yünlüsünden kötü dikilmiş bir elbise. Baba kıza benziyorlardı. Marius 2-3 gün daha ihtiyar sayılmayacak bu yaşlı adamla, daha kişiliğini elde edememiş olan bu küçük kızı inceledi, sonra artık onlarla hiç ilgilenmedi. Onlara gelince Marius'un farkında bile değillerdi sanki. Sakin, tasasız bir halle aralarında konuşuyorlardı. Kız durmadan neşeyle cıvıldıyordu. Yaşlı adam çok az konuşuyor, zaman zaman anlatılamaz bir babalık sevgisi dolu gözlerini onun üzerine dikiyordu. Marius farkında olmadan bu yolda gezinmek alışkanlığını edinmişti. Hiç değişmeden de onları orada buluyordu. Bakınız işler nasıl oluyordu. Marius daha çok onların oturduğu sıranın öbür yanındaki yolun alt başından geliyordu. Bütün yolu yürüyor, onların önünden geçiyor, sonra geldiği yana geri dönüyordu, sonra yeniden başlıyordu. Bu gidip gelmeyi gezintisi boyunca 5-6 defa tekrarlıyordu. Bu gezintiyi de haftada 5-6 defa yapıyordu ama bu insanlarla hala selamlaşmamıştı. Adamla kız bakışlardan kaçınır gibi olduklarından, belki de kaçındıklarından, pek tabii olarak fidanlık boyunca arada sırada gezinen 5-6 öğrencinin dikkatini çekmişti. Bunlar dersten sonra gelen çalışkanlarla bilardodan gelenlerdi. İkinci toplulukta olan Courfeyrac da bir süre onları incelemişti ama kızı çirkin bulduğundan çabucak usulcacık oradan uzaklaşmıştı. Onlara birer at takı vererek ok gibi fırlayıp kaçmıştı. Yalnız küçüğün siyah elbisesiyle ihtiyarın ak saçları dikkatini çektiğinden kıza Bayan Lanuar, babaya da Bay Leblanc adını vermişti. Öyle ki zaten kimse onları tanımadığından, adları bilinmediğinden bu lakaplar tutmuştu. Öğrenciler, "Aa, Bay Leblanc sırasında oturuyor," diyorlardı. Ötekiler gibi Marius da bu yabancıya Bay Leblanc demeyi daha kullanışlı bulmuştu. Biz de onlar gibi yaparız, bu hikayenin kolaylaşması için ona Bay Leblanc deriz. 2. Lux facta est. Dipnot, Latince, ışık yakıldı. İkinci yıl okuyucunun bu hikayede ulaştığı noktada Marius de neden olduğunu bilmeden bu Lüksemburg alışkanlığı birdenbire kesildi. 6 aya yakın o yola ayak basmadı. En sonunda bir gün oraya gene döndü. Durgun bir yaz sabahıydı. İyi havada herkes neşelidir ya, Marius da neşeliydi. İşittiği bütün kuş sesleri, ağaçların dalları arasından gördüğü mavi gök parçaları kalbindeydi sanki. Dosdoğru kendi yoluna gitti. Sonuna gelince gene her zamanki sırada o tanıdık çifti gördü. Yalnız yaklaşınca gördü ki adam gene aynı adamdı ama kız ona eskisi gibi görünmedi. Şimdi karşısında uzun boylu güzel bir yaratık vardı. Öyle bir çağdaydı ki o çağda çocukluğun en saf zarafetinde kadınlığın en sevimli bütün şekilleri belirmeye başlar. Bu geçici temiz anı ancak iki kelimeyle anlatabiliriz. 15 yaş. Altın parlaklığında fevkalade güzel kestane rengi saçları, mermerden yontulmuş gibi pürüzsüz bir alnı, gül yaprağını andıran yanakları, uçuk pembe bir teni, heyecanlı bir beyazlığı, gülüşün bir ışık gibi, konuşmanın müzik gibi çıktığı nefis bir ağzı, Raffaello'nun Meryem'e model olarak kullanabileceği bir başı, Jean Gujon'un Venüs'e model diye kullanabileceği bir boynu vardı. Bu çekici yüzün hiçbir şeyi eksik olmaması için de burnu güzel değil, sevimliydi. Ne düz ne kıvrıktı. Ne İtalyan ne Grek. Paris burnuydu bu. Yani ressamları üzen, şairleri büyüleyen, zarif, ince, pek düzgün değil, saf bir şey. Marius onun yanından geçerken hep yere eğik durduğu için gözlerini göremedi. Ancak gölge dolu, utangaçlık dolu, uzun kumral kirpiklerini görebildi. Ne var ki gözlerin bu hali kendisiyle konuşan ak saçlı adamı dinlerken güzel çocuğun gülümsemesine engel olmuyordu. Hiçbir şey de bu yere eğik gözlerle taptaze gülüş kadar çekici olamazdı. Marius ilk önce bunu adamın bir başka kızı, ilk gördüğünün kız kardeşi sandı ama gezintinin değişmez alışkanlığıyla ikinci defa sıranın yanına gelip de onu dikkatle incelediğinde aynı kız olduğunu anladı. 6 ay içinde küçük kız, genç kız olmuştu, hepsi bu. Bundan daha sık rastlanan bir olay olamaz. Kızların kaşla göz arası serpilip birdenbire gül haline geldikleri bir an vardır. Dün onları çocuk olarak bırakanlar bugün heyecan verici bulurlar. Bu kız yalnız büyümemiş, olgunlaşmıştı da. Bazı ağaçlara baştan başa çiçeklenmeleri için Nisan'ın 3 günü yettiği gibi buna da güzelliğe bürünmek için 6 ay yetmişti.